Ayrım 11.
Sayfa 175. Bridget, seni görmek ne güzel. Bunun fahişeler ve papazlar partisi olacağını düşünmüştüm dedim. Aman Allah'ım, yoksa Jeff seni aramadı mı dedi. Ne zannetmişti ki o tavşan kız kıyafetini öylesine giydiğimi mi? Jeff dedi. Sen Bridget'i aramamış mıydın? Sonra da etrafına bakınarak hepimiz erkek arkadaşına tanışmak için can atıyoruz. O nerede diye sordu. Çalışıyor diye homurdandım. Çoktan çakır keyif olmuş Jeffrey amca bize doğru ilerledi. Benim küçük Bridget'im nasılmış bakayım? Jeffrey dedi ona soğuk soğuk. Selam vererek, tüm emirleriniz eksiksiz ve hatasız olarak yerine getirilmiştir komutanım dedi ve arkasından kıkırdayarak başını Una'nın omzuna dayadı. Ama karşıma teknoloji mucizesi denen o aptal TL sekreterden başka bir şey çıkmadı. Jeffrey dedi Una, git de barbeküye bak. Üzgünüm hayatım. Buradaki papazlarla ilgili çıkan skandallardan sonra fahişeler ve papazlar partisi vermenin bir anlamı olmadığına karar verdik. Çünkü, gülmeye başladı. Çünkü herkes papazların zaten fahiş olduğunu düşünüyor, dedi gözlerini ovuşturarak. Senin şu yeni sevgilin nasıl bakalım? Ne diye cumartesi günü çalışıyormuş ki? Iy, bence bu hiç de iyi bir bahane değil. Bu durumda seni nasıl evlendireceğiz biz? Böyle devam edersek ben bir fahişe olacağım diye homurdandım. Popomdaki tavşan kuyruğunu çıkarmaya çalışarak. Birden birinin beni süzdüğünü hissettim ve başımı kaldırdığımda bunun gözlerini ayırmaksızın tavşan kuyruğuma bakan Mark Darcy olduğunu gördüm. Yanında ciddi görünen leylak rengi bir elbise ve bir ceket giymiş, güneş gözlüklerini kafasına takmış olan şu ince uzun avukat hanım vardı. Kendini beğenmiş Cadolos önce Mark'a bakıp sırıttı, arkasından hiç de kibar sayılmayacak bir bakışla beni tepeden süzdü ve ''Buraya başka bir partiden çıkıp mı geldin?'' dedi. ''Aslına bakarsan işe gidiyordum ama geçerken uğradım.'' dedim ve Mark Darcy'nin bunu hafifçe gülümseyip başını başka tarafa çevirdiğini fark ettim. Pirili, parlak turkuaz bir elbise giymiş olan annem elindeki kesme tahtasını sallayarak ''Ve merhaba hayatım, şimdi seninle ilgilenemiyorum, çekim yapıyoruz.'' diye bağırarak bize doğru ilerledi. ''Tatlım, sen ne giydin öyle Allah aşkına? Orospu gibi görünüyorsun. Hey millet, sessiz olun.'' ve elinde bir kamera taşıyan Julio'ya işaret verdi. ''Kamera.'' Gözlerim telaş içinde babamı aramaya başladı. Ama yoktu. O arada Mark Darcy'nin beni göstererek Una'ya bir şeyler söylediğini gördüm. Sonra Una koştura koştura yanıma geldi. ''Bridget, şu kıyafet karmaşası için gerçekten çok üzgünüm.'' dedi. Mark etrafta bu kadar yaşlı insan varken bu kıyafetin içinde kendini çok rahatsız hissediyor olabileceğini söyledi. ''Sana giyecek bir şeyler vermemi ister misin?'' ''Partinin geri kalanını jartiyerlerimin üzerine giydiğim Jenny'nin karpuz kollu, bahar dallı, desenli Nedime elbisesiyle geçirdim.'' Natasha bana bakıp bakıp sırıtmayı, annem de her yanımdan geçişinde ''Hayatım, elbisen pek hoş.'' demeyi hiç ihmal etmedi. Una Alcombry beni yalnız yakalar yakalamaz yanıma geldi. Mark'ın Natasha'sını göstererek ''Kızı hiç beğenmedim.'' dedi. ''Pek kendini beğenmiş. Zaten Ellen de Mark'ın onunla zor evleneceğini söylüyor. Ah, merhaba Mark. Bir bardak daha içki alır mısın? Bridget'ın erkek arkadaşının gelmemesi çok kötü. Sence de çok şanslı bir erkek değil mi?'' Bu sözler sanki Una seçtiği kız A. ben olmadığı için, B. Mark'la hindi ziyafetinde Una tarafından tanıştırılmadığı için Mark'tan intikam almak istiyormuş gibi büyük bir öfkeyle söylenmişti. Adı Daniel'dı, değil mi Bridget? Pam diyor ki erkek arkadaşın çok genç ve çok başarılı bir yayıncıymış. Daniel Cleaver mı yoksa dedi Mark. Çenemi gururla yukarı kaldırarak evet dedim. Una, yoksa Daniel senin arkadaşın mı Mark diye sordu. Kesinlikle hayır dedi Mark kaba bir tavırla. Una, sanki bu olanlar iğrenç değil de müthiş eğlenceliymiş gibi. Ay, umarım küçük Bridget'imize layık bir adamdır dedi. Yine kendimden çok emin ve kesin bir tavırla diyebilirim ki kesinlikle değil. Neyse ki Una daha bu son söylenenleri dinlemeden ''Aa, bir saniye bir saniye, Audrey gelmiş, Audrey!'' diyerek uzaklaştı yanımızdan. Una iyice uzaklaştıktan sonra ''Yaptığını beğendin mi bari?'' dedim öfke içinde. Mark şaşırmış görünerek ''Ne?'' dedi. ''Bana ne deyip durma Mark Darcy'' diye homurdandım. ''Annem gibi konuştun şimdi.'' Kıskançlıktan başka bir gerekçen olmaksızın birinin erkek arkadaşına annesinin arkadaşlarının yanında çamur atmak, arkasından konuşmak senin için son derece sıradan bir şey olsa gerek diye parladım birden. Bir süre sanki başka bir şey düşünüyormuş gibi öylece yüzüme baktı. Sonra pardon dedi. Söylediklerini doğru anlayıp anlamadığımı düşünüyordum. Senin yüzünden Daniel Cleaver'ı kıskandığımı mı söyledin? Doğru mu duydum? Hayır, benim yüzümden demedim, dedim öfke içinde. Sadece erkek arkadaşım hakkında bu kadar kötü konuşmanın sebebinin kötü niyetinden başka bir şey olması gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Mark sevgilim diye seslendi Natasha. Hoş bir edayla çimenlerin üzerinde salınarak yanımıza geliyordu. Öyle uzun ve inceydi ki topuklu ayakkabı giymeye hiç ihtiyacı yoktu. Bu yüzden de çimlerin üzerinde sanki orası için yaratılmış gibi rahat yürüyordu. Çölde yürüyen bir deve gibi. Hadi gel de annene Conran'dan gördüğümüz yemek odası takımını anlat. Natasha kolundan çekiştirirken sessizce kendine dikkat etmelisin. Sadece bunu söylemeye çalışıyordum dedi. Sonra da Julio'yu işaret etti. Aslında annene de dikkatli olması gerektiğini söylemeliyim. 45 dakika daha bu iğrençliğe katlandıktan sonra Una'ya işimi bahane ederek ayrılmaya karar verdim. Ah siz kariyer düşkünü kızlar dedi. Bir türlü işinizi boş veremiyorsunuz. Aklınız fikriniz orada. Yola çıkacak kadar sakinleşebilmek için önce arabada 2 tane sigara içmek zorunda kaldım. Tam ana yola girmiştim ki babamın arabasının geçtiğini gördüm. Yanında Penny Husband's Passport'u oturuyordu ve üzerinde dantelli, göğüsleri yukarı kaldıran, telli, kırmızı bir korse, kafasında da 2 tane tavşan kulağı vardı. Otoyoldan çıkıp Londra'nın içine girdiğimde zannettiğimden daha çabuk geldiğimi fark ettim ve doğrudan eve gitmek yerine biraz Daniel'a uğramaya karar verdim. Böylece hala çok gergin olan sinirlerim de biraz yatışmış olurdu. Arabamı Daniel'inkinin dibine park ettim ve zilini çaldım ama hiç cevap yoktu. Belki kriketin en heyecanlı bölümünü izliyordur diye bir süre bekleyip bir daha bastım ama yine cevap yoktu. Evde olmalıydı çünkü arabası oradaydı ve evde kalıp çalışacağını, bu arada kriket de izleyeceğini biliyordum. Başımı yukarıya kaldırdım ve Daniel'ın camda olduğunu gördüm. Gülümseyerek ona el salladım ve kapıyı işaret ettim. Görünürden kayboldu. Kapıyı açacağını düşünerek zile bir daha bastım. Cevap vermesi uzun sürdü. Merhaba Bridge, şu anda Amerika ile bir telefon görüşmesi yapıyorum. Seninle 10 dakika sonra pub'da buluşalım mı? Neşe içinde tamam dedim. Hiç düşünmeden ve köşeye doğru yürümeye başladım. Ama dönüp arkama baktığımda telefonda konuşmadığını, camdan bana baktığını gördüm. Bir tilki kadar kurnaz davranarak onu hiç görmemiş gibi yaptım ve yürümeye devam ettim. Ama kafamın içi karmakarışıktı. Neden arkamdan bakıyordu? Neden kapıyı ilk çaldığımda cevap vermemişti? Neden yukarıya çıkmam için kapıyı açmamıştı? Birden beynimde bir şimşek çaktı. Yanında bir kadın vardı. Kalbim güp güp atıyordu. Köşeyi döndüm ve duvara yaslanarak hala camda olup olmadığına baktım. Görünürde yoktu. Hızla geri dönüp Daniel'ın evinden kimin çıkacağını görmeyi umut ederek oturduğu apartmanın girişinin hemen yanındaki girişte bana sütunların arasından güzel bir görüş alanı sağlayacak bir köşede pusuya yattım. Bir süre çömelik halde orada öylece bekledikten sonra niye bekliyorum ki diye düşündüm. Şimdi buradan bir kadın çıksa bile başka bir daireden çıkmış olmayacağını malum. Nereden bileceğim Daniel'ın evinden çıktığını? Hadi bildim diyelim. Ne yapacağım yani? Ona kafa tutup kavga mı edeceğim? Hem kadına evde kalmasını, kendisi pub'a vardıktan sonra çıkıp gitmesini söyleyemez mi yani? Saatime baktım. 18.30. Hah, pub daha açılmamıştı. Mükemmel bir bahane. Cesaretimi toplayıp ziline bir daha bastım. Bridget, yine mi sen? Dedi ters ters. Pub daha açılmamış. Sessizlik. Arka plandan bir ses mi duydum? Bütün bunlara inanmak istemeyerek Daniel'ın aslında para ütülüyor ya da uyuşturucularla uğraşıyor olduğunu düşündüm. Büyük ihtimalle yukarıda at kuyruklu Güney Afrikalıların yardımıyla kokain torbalarını döşemenin altına saklamaya çalışıyordu. Kapıyı aç dedim. Sana telefonda olduğumu söyledim ya, kapıyı aç. Ne? Zaman kazanmaya çalışıyordu. Şu otomatiğe bas Daniel. İnsanın hiçbir somut kanıtı olmadığı halde, hiçbir şey görmediği, duymadığı halde birinin varlığını araştırması çok komik. Yukarıya çıkarken tabii ki merdivenlerdeki tüm dolapları açıp içinde birinin olup olmadığına baktım, kimse yoktu. Ama biliyorum ki Daniel'ın evinde biri vardı. Belki hafif bir koku, belki Daniel'ın davranışlarında bir tuhaflık ama biliyordum. Oturma odasında öylece karşılıklı oturuyorduk. İkimiz de gergindik ve ben kalkıp annem gibi bütün dolapları açıp kapamamak ve 1471'i arayıp gerçekten en son Amerika ile konuşup konuşmadığını kontrol etmemek için kendimi zor tutuyordum. Senin üzerinde ne var öyle dedi. Heyecandan Jenny'nin elbisesini çıkarmayı unutmuştum. Bir Nedime elbisesi dedim kibirli bir tavırla. İçecek bir şey ister misin diye sordu. Bütün dolapları kontrol edebilmek için onu bir süre mutfakta tutmam gerektiğine karar verdim. Bir fincan çay içeyim. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Bunu söylerken sesim titriyordu. Parti harikaydı. Fahişe kıyafeti giyen tek kişi bendim. Bu yüzden üzerime bu Nedime kıyafetini giymek zorunda kaldım. Mark Darcy Natasha ile birlikte geldi. Tişörtün ne güzelmiş. Birden sustum çünkü anneme benzediğimi, konuşmaktan nefessiz kaldığımı fark ettim. Bir süre bana tuhaf tuhaf baktıktan sonra kalkıp mutfağa gitti. Tabii onun odadan çıkmasıyla birlikte ben de kanepenin ve perdelerin arkalarını kontrol etmek için yerimden fırladım. Ne yapıyorsun? Daniel kapıda dikilmiş bana bakıyordu. Hiçbir şey dedim. Bir Fransız komedisindeymişim gibi çılgınca yastıkları kabartarak kanepenin arkasında bir etek unutmuş olabilir miyim diye bakmıştım. Bana şüphe dolu gözlerle bakıp tekrar mutfağa döndü. 1471'i arayacak kadar vaktimin olmadığına karar verdim ve odadaki dolabı kontrol ettim. Hiçbir şey yoktu. Sonra onun arkasından mutfağa gitmeye kalktım ama giderken oradaki dolabı açıp bakmaya çalışınca önce ütü masasını, arkasından da bir kutu düşürdüm ve kutunun içindeki 45'liklerin hepsi yerlere saçıldı. Daniel mutfaktan çıkıp en yumuşak ses tonuyla "Ne yapıyorsun?" dedi yine. "Üzgünüm, kolum kapıya takıldı." dedim. Tuvalete gidiyordum da Daniel bana sanki bir deliymişim gibi bakıyordu. Bu yüzden yatak odasına bakamadım. Tuvalete gidip kapıyı kilitledim ve çılgın gibi bir kadının varlığını kanıtlayacak ipuçları aramaya koyuldum. Uzun sarı saçlar, üzerinde ruj lekesi olan tuvalet kağıtları, yabancı saç fırçaları, hepsi birer kanıt olabilirdi. Hiçbir şey bulamayınca kapının kilidini dikkatlice açtım. İki tarafı da kontrol ettim ve Daniel'ın yatak odasına doğru seyirttim. Kapıyı açtığımda neredeyse altıma edecektim. Çünkü odada biri vardı. Bridge, Daniel'dı. Kot pantolonuyla önünü kapatmaya çalışıyordu. Burada ne arıyorsun? Senin geldiğini duydum. O yüzden düşündüm ki benim de gelmemi istiyorsun zannettim. Üzerimdeki çiçek ve dal desenli elbiseye rağmen olabileceğim en seksi halime bürünmeye çalışarak ne kadar olduysa ona yaklaştım. Her zamanki gibi dağınık olan yatağa daha iyi bakabilmek ve olası kadın parfümü kokusunu alabilmek için kollarımla onu çepeçevre sararak başımı göğsüne dayadım. Tavşan kız kıyafetin hala üzerinde demek diyerek ve niyetini açıkça ortaya koyan bir şekilde sarılarak Nedime elbisemin fermuarını açmaya başladı. O anda bunun kadının çaktırmadan sıvışmasını kolaylaştıracak bir hile olabileceği geldi aklıma. Daniel birdenbire "Ah, su kaynamış olmalı." dedi. Elbisemin fermuarını kapattı ve ondan hiç beklenmeyecek bir hareket yaptı. Beni yatıştırmaya çalışır gibi sırtımı sıvazladı. Zaten olur da bir kez ondan beklendiği gibi davranırsa herhalde ya deprem olur ya da fırtına kopar. Bence de çayla ilgilensen daha iyi olur dedim. Çünkü bu hem yatak odasını inceleyecek hem çalışma odasına bir göz atacak kadar vakit kazanacağım anlamına geliyordu. Beni odanın dışına doğru çekiştirerek çıkmamı bekledi ve kapıyı kapattı. Böylece onun önünde uslu uslu mutfağa doğru ilerledim ama daha mutfağa varmadan terasa çıkan kapı ilişti gözüme. Hadi artık odaya gidip oturalım dedi Daniel. Oradaydı o kahrolası terasta. Şüpheli gözlerle kapıya doğru baktığımı görünce senin neyin var diye sordu. Hiçbir şeyim yok dedim neşe içinde kendimi oturma odasına atarken. Parti biraz yordu. Kanepeye boylu boyunca uzandım ama aklımdan geçen birden yerimden fırlayıp ışık hızından daha büyük bir hızla çalışma odasına dalmak ya da terasa çıkmaktı. Terasa değilse de çalışma odasında ya yatak odasındaki dolapta ya da yatağın altındadır ve biz terasa çıkarsak çok kolay kaçabilir diye düşündüm. Ama öyle olsaydı Daniel çoktan yukarıya çıkmayı önermiş olurdu. Bana bir fincan çay getirdi ve zaten açık olan laptopunun başına oturdu. İşte o zaman evde bir kadının olmaması ihtimali geldi aklıma. Ekranda bir dosya görünüyordu. Belki de gerçekten çalışıyordu ve gerçekten telefonda Amerika ile görüşüyordu. Öyleyse ben çılgın bir kadın gibi davranarak salaklık ediyordum. Her şeyin yolunda olduğundan emin misin Bridge? Tabii ki eminim. Niye sordun ki? Ne bileyim, Nelime kılığına girmiş bir tavşan gibi görünmen, böyle habersiz çıkıp gelmen ve tuhaf bir şekilde bütün odaları kolaçan etmen garip geldi. Niyetim seni sorgulamak değil, yanlış anlama. Sadece bir açıklaması var mı diye merak ediyorum. Koca bir salak gibi hissediyordum. İçime şüphe tohumları düşürüp ilişkimizi mahvetmeye çalışan aptal Mark Darcy yüzündendi tüm bunlar. Zavallı Daniel, küstah, kibirli ve kötü niyetli bir avukatın ağzından çıkan sözler yüzünden ondan bu kadar şüphelenmek büyük haksızlık diye düşünüyordum ki yukarıdan gelen ayak seslerini duydum. Ben çok sıcakladım dedim. Daniel'ı dikkatle inceleyerek. Belki de çıkıp biraz terasta otursam daha iyi olur. Allah aşkına 2 dakika yerinde otursana diye bağırarak yolumu kesmek üzere yerinden fırladı. Ama ben ondan çok daha hızlıydım. Yanından geçerek kapıyı açtım, yukarıya çıktım ve dışarıya açılan kapağı kaldırdım. Orada terasta bir şezlonga yayılmış, sarışın, ince, uzun, bronzlaşmış ve çırılçıplak bir kadın vardı. Karşımdaki manzaraya odaklanmış halde dona kaldım. O Nedime elbisesi içinde kendimi koca bir salak gibi hissediyordum. Kadın başını kaldırdı, güneş gözlüğünü çıkardı ve tek gözüyle beni baştan aşağıya süzdü. Merdivenleri çıkan Daniel'ın ayak seslerini duyabiliyordum. Kadın başımın üzerinden ona bakarak tam bir Amerikan aksanıyla "Tatlım" dedi. "Bana onun zayıf olduğunu söylememiş miydin?" Ağustos, parçalanma. 1 Ağustos Salı. 56.300 kilogram. Alkol 3, sigara 40. Ama daha fazla sigara içebilmek için içime çekmeyi bıraktım. Kalori 450, yiyeceklerden. 1471'i arama sayısı 14, kazı kazan 7. 0500, çok kötüyüm. Erkek arkadaşım bronz bir canavarla yatıyor. Annem bir Portekizli ile yatıyor. Jeremy iğrenç bir fahişeyle yatıyor. Prince Charles Camilla Parker Bowles'la yatıyor. Artık neye inanacağımı ya da neye tutunacağımı bilemiyorum. Daniel'ı aramayı terastaki çıplak güzelin kız kardeşi ya da sel felaketine uğrayan bir komşusu olduğu gibi her şeyi yoluna sokacak makul bir açıklama yapmasını öyle çok istiyorum ki. Ama Tom telefonuma üzerinde "Daniel'ı arama yoksa pişman olursun" yazan bir kağıt yapıştırdı. Keşke Tom'u dinleyip ona gitseydim. Gecenin bir yarısında evde ve yalnız olmaktan psikopat gibi durmadan ağlayıp burnumu çekmekten nefret ediyorum. Alt kattaki Dan tımarhaneyi arayacak diye ödüm kopuyor. Allah'ım benim neyim var? Niye hiçbir şey yolunda gitmiyor? Çünkü çok şişmanım. Tom'u aramayı düşündüm ama daha 45 dakika önce aramıştım. İşe gitmeyi göze alamıyorum. Teras faciasından sonra Daniel'a tek kelime etmedim. Kafamı dikip yanından geçtim. Aşağıya indim, arabama bindim ve hızla uzaklaştım. Sonra Tom'a uğramaya karar verdim. Hemen vodka şişesini boğazımdan aşağı boşalttı. Tabii domates suyu ve Rochestershire sosu ile birlikte. Eve döndüğümde Daniel'ın 3 kez aradığını ve her seferinde telesekreterime onu aramamı istediğini belirten notlar bıraktığını gördüm. Ama erkeklere karşı başarı kazanmanın tek yolunun onlara kötü davranmak olduğunu hatırlatan Tom'un öğüdüne uydum ve onu aramadım. Önceleri bu konuda katılmıyordum ve söylediklerinin yanlış olduğunu düşünüyordum. Ama işte sonuç, Daniel'a iyi davrandım ama halim ortada. Allah'ım, kuşlar ötmeye başladı. 3,5 saat sonra işte olmam gerekiyor. Bunu yapamam. Birden aklıma geldi ve annemi aradım. 10.00. Annem harikaydı. Hayatım, tabii ki beni uyandırmadın dedi. Çekime gitmek için çıkmak üzereydim. Aptal bir erkek yüzünden bu hale geldiğine inanamıyorum. Erkeklerin hepsi bencil. Hepsinin sekse karşı zaafı var ve hiçbirinin hayvandan farkı yok. Evet, bu söylediklerimin hepsi senin için de geçerli Julio. Hadi hayatım, toparla kendini. Yatıp biraz uyu. İşe giderken harika görünmelisin. Herkes, özellikle de o, onu fırlatıp attıktan sonra o ahlaksız züppe bok etrafında dolaşıp durmadığı sürece hayatın çok güzel olduğunu fark ettiğini düşünmeli. Bu sana kendini iyi hissettirecektir. Peki sen iyi misin anne? Dedim. Babamın Una'nın partisine meşhur dul Penny Husband's Birthfirst'la gidişini hatırlayarak. Sağ ol hayatım. Benim de üzerimde büyük bir sıkıntı var. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Aslında var, dedi birden neşelenerek. Liza Leeson'ı tanıyan bir arkadaşın var mı? Adını duymuşsundur. Nick Leeson'ın karısı. Günlerdir ona ulaşmaya çalışıyorum. Ani bekar için. Muhteşem bir konuk olurdu. Ben babamı düşünerek sormuştum, dedim. Baban mı? Babam bana sıkıntı vermiyor hayatım. Saçmalama lütfen. Ama parti. ve Bayan Husband Sportsport. Ay biliyorum, çok komikti. Benim dikkatimi çekmeye çalışırken kendini aptal durumuna soktu. O kadın nasıl göründüğünü zannediyordu bilmiyorum. Herhalde bir hamster'a falan benzemek istemişti. Neyse, benim acelem var. Son günlerde çok yoğunum. Sen Liza'nın telefon numarasını bilen bir arkadaşının olup olmadığını araştırırsın değil mi? Dur, sana direkt numaramı vereyim tatlım. Sızlanmayı da kes artık. Bir daha duymayayım. Ama anne, ben Daniel'la aynı yerde çalışmak zorundayım. Ben... Hayatım, bence yanlış yönden bakıyorsun. O seninle aynı yerde çalışmak zorunda. Aman Allah'ım, beni ne zannediyor bilmiyorum. Hem ben bir süredir seni hiç kimsenin sevmediği o aptal işten ayrılma zamanının çoktan geldiğini düşünüyordum. İstifanı hazırla canım. Sana televizyonda bir iş bulacağım. Üzerimdeki takım ve dudağımdaki rujla Ivana Trump'a benzemiş halde işe gitmek üzere evden ayrıldım. 2 Ağustos Çarşamba. 56.3 kilogram. Üst bacak kalınlığı 46 santim. Alkol 3 ama oldukça iyi bir şaraptı. Sigara 7 ama içime çekmedim. Kalori 1500, mükemmel. Çay 0, kahve 3 ama gerçek kahve tohumlarından yapıldığı için selülit oluşturma oranı daha az. Toplam kafein birimi 4. Her şey yolunda. Tekrar 54 kilo ineceğim ve bacaklarımı selülitten tamamen kurtaracağım. O zaman her şeyin daha iyi olacağından eminim. Çayı, kahveyi, alkolü, unu, sütü ve neydi? Galiba balıktı. Balığı yasaklayan yoğun bir programa başladım. Her sabah 5 dakika boyunca kuru cilde selülit masajı uyguluyorsun. Sonra küveti doldurup suyun içine selüliti önlemekte büyük etkisi olan yağları ekliyorsun. Ve 15 dakika boyunca içinde yıkanıyorsun. Bu arada selülitlerini ovuyor. Hatta banyodan sonra yağı doğrudan cilde sürerek yine masaj uyguluyorsun. Bu son kısım kafamı karıştırıyor. Selülitin üzerine sürülen yağ cildin içine mi giriyor yani? Aynı şekilde cildine bronzlaştırıcı krem sürdüğünde de bronz selülitlere mi sahip oluyorsun? Ya da kanın da mı bronzlaşıyor? Dolaşım sisteminde mi bronzlaşıyor? Aman neyse canım. Sigara. Yasaklanan bir şey de sigara. Kesinlikle yasak. Neyse, artık çok geç oldu. Yarın yaparım. 3 Ağustos Perşembe. 55.850 kilogram. Üst bacak çevresi 46 santim. Ne önemi var ki? Alkol 0. Sigara 25. Mükemmel. Olumsuz düşünce sayısı saat başına yaklaşık 445. Olumlu düşünce sayısı 0. Yine çok kötüyüm. Daniel'ın başka biriyle birlikte olduğunu düşünmeye katlanamıyorum. Kafam birlikte yaptıkları şeylere dair iğrenç fantezilerle dolu. Zayıflama ve kendimi değiştirme planları beni ancak 2 gün oyalayabildi. Şimdi düşünüyorum da bu sadece olanları hazmedemeyişimin karmaşık bir dışa vurumuydu. Birkaç gün içinde tamamen farklı biri haline gelebileceğime inanıyor, Daniel'ın acı verici ve aşağılayıcı sadakatsizliğinin yarattığı duyguyu inkar ediyor, bu bir önceki kişiliğimin başına gelmiş bir olaymış da yeni beni etkilemeyecekmiş ve bir daha asla başıma gelmeyecekmiş gibi davranıyordum. Ne yazık ki şu anda düşündüğümde ulaşılmaz buz kraliçesinin antiselülit diyet saçmalığının amacının Daniel'ın hata yaptığını düşünmesini sağlamak olduğunu görüyorum.